Ayrım 17. İsveç'in kendisinden çok farklı kültürlerle tanışması 1960'lı yıllarda oldu. O dönem İsveç yoğun bir iş gücü sıkıntısı çekmeye başladı. Opportünist politikalarla İkinci Dünya Savaşı'nın kasırgalarını başından savmış İsveç'te artık hasat zamanıydı. Ciddi bir ekonomik büyüme yaşanıyordu. Toplumsal ve ekonomik olarak bir reorganizasyona ihtiyacı vardı. İsveç'in kendi olanakları buna el vermiyordu. İş gücüne ihtiyaç vardı. Her şey birden oldu. Homojen yapısına çok önem veren toplum, birden çok farklı kültürlerden gelmiş gruplarla iç içe yaşamaya başladı. Türkiyeliler, yani Türkler, İç Anadolu Kürtleri ve Asuriler, Süryaniler, Yunanlılar, Yugoslavyalılar, bu gelen grupların en büyükleri ve en farklı olanlarıydı. Hepimiz biliyoruz. İnsanlar bir yerden bir yere göç ederken gelenek ve görenekleriyle, dil ve kültürleriyle, toplumsal değer yargılarıyla göç ediyorlar. Ve kökenlerinden kopmuş insanlar köklerine ilişkin hemen her şeyi bağnazca korumaya çalışıyorlar. İsveç bu kadar çok farklı kültür, dil, gelenek ve değer yargısıyla ne yapacak, nasıl bir politika ile onları entegre olmasını sağlayacaktı? Toplumsal düzeni koruyarak İş dünyasındaki verimliliği de artırarak nasıl bir uyum sağlayabilecekti? Bu tür sorularla yoğun biçimde uğraşan, cebelleşen İsveç'in imdadına 1968 olayları yetişti. 68 olayları hepimizi hala çok heyecanlandıran o görkemli çıkış. En büyük, en güzel idealleri bayrak yapmış masum ve naif hareket. Kirden, pastan, sahtekarlıklardan, İdeolojilerin deli gömleklerinden uzak, temiz haykırış. 68 hareketinin dünyadaki yankılarını ve sorunlarını biliyoruz. Düşünce olarak çok sarsıcı ve başarılı olmasına rağmen 68 hareketi iktidar basamaklarını tırmanamadı. Ancak İsveç hariç. İsveç'te sosyal demokratların yeni ve karizmatik lideri Olof Palme'nin de olağanüstü çabalarıyla 68 ruhu iktidarın tozlu ve nemli koridorlarını temizledi. Birçok temel politikanın yanında azınlıklar ve göçmenler politikası da gözden geçirilerek yeni bir politikada karar kılındı. Birkaç yıllık bir araştırma ve çalışmadan sonra Göçmenler ve Azınlıklar isimli yeni politika 1975 yılında İsveç Parlamentosu tarafından kabul edildi. Tüm dünya için bu konuda çok önemli olan bu belge konuyla ilgili politikayı köklü ve radikal biçimde değiştirdi. Zamanımızı almamak için bu belgenin tümü üzerinde durmayacağım. Ancak izninizle belgenin özünü ve ruhunu anlatan kısa bir alıntı yapacağım. Göçmen ve azınlıkların politikası, göçmenler ve İsveçliler arasında tam bir eşitliğin yaratılmasına yönelik olmalıdır. Göçmenlere ve azınlıklara istedikleri oran ve biçimde kendi dil, kültür ve kimliklerini koruyup, kollama ya da İsveç kültürel kimliğine doğru kayma konusunda seçme fırsatı verilmelidir. Ayrıca söz konusu politika, İsveçliler ve azınlıkların toplumsal ortak katılımcılığını hedef almalı ve göçmenlerle azınlık gruplarını özellikle kendilerini ilgilendiren konularda söz ve yetki sahibi haline getirmelidir. Azınlıklara dil, din, etnik, kendi kültürel ve toplumsal yaşamlarını sürdürüp güçlendirmek için olanaklar sunulmalı ve azınlıklar teşvik edilmelidir. Bu politika ile İsveç, eşitlik, seçim özgürlüğü ve toplumsal katılımcılığı esas alan çok kültürlü toplumu hedeflediğini, amaçladığını resmen ilan etti. Ve o günden bu yana da bu politikayı genel olarak başarılı biçimde uyguluyor. Elbette kimi zamanlar, kimi konularla ilgili sorunlar çıkıyor, tıkanıklıklar yaşanıyor, eleştiriler oluyor ama politika sonuç olarak başarılı. Çünkü toplumda etnik çatışmalar, kavgalar ve patlamalar yaşanmıyor. Etnik gruplar hem kendi kimliklerini ve kültürel özelliklerini koruyorlar, hem de önemli sorunlar yaratmadan topluma entegre oluyorlar. Ve İsveç'te oluşturduğu kanallar ve mekanizmalarla farklı dil, kültür, din, kimlik ve deneyleri toplumsal ve kültürel yaşamın bir parçası haline getirerek daha zengin, dinamik ve renkli bir toplum haline geliyor. İsveç'in ne kadar kasvetli bir yer olduğunu bilmem anlatmama gerek var mı? İsveç'in bitmez tükenmez bir kışı var. Havalar genellikle soğuk ve kapalıdır. Toplumsal yaşam alabildiğine bireysel ve rasyoneldir. İnsanlar Akdeniz ve Orta Doğu'da olduğu gibi dışa dönük değil, içe dönük olarak yaşamaktadırlar. Endüstri toplumlarına özgü, hızlı yaşamdaki gerilim, stres ve yalnızlık bu toplumun günlük hastalıklarıdır. Dünyada en fazla intihar olayı İsveç'te olur. Ama tüm bunların yanında İsveç'in insanı rahatlatan ve ferahlatan alabildiğine demokratik bir işleyişi de vardır. Göçmen ve azınlıklar politikası bunlardan sadece biridir. Daha doğrusu izlenen diğer demokratik politikaların bir sonucudur. İsterseniz konumuz açısından çok kısaca bu demokratik politikaların önemlerine de bakalım. 1. İsveç sivil ve demokratik bir toplumdur. Kişinin hak ve özgürlükleri, ama tüm hak ve özgürlükleri her şeyin esasıdır ve bunlar yasalarla teminat altına alınmıştır. Devlet kişinin hizmetindedir, birey için vardır. 2. Toplumun işleyişinde ulusal aidiyet değil, nationality, vatandaşlık esastır. Citizenship. Her türlü kimlik, din, dil ve kültür haklarına sahip bireyler her yerde eşit birer vatandaş olarak muamele görürler. Citizenstoyn. Kimin kendisini nasıl değerlendirdiği devletin değil, bireyin işidir. 3. İsveç toplumu toplumsal uyum, uzlaşma ve konsensus üzerine inşa edilmiştir. Tüm temel toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik sorunlarda toplumun ortak uyumu esastır. Bu durum devlet ya da devletin kimi kuruluşları tarafından dikte edilerek değil, toplumu çeşitli biçimlerde temsil eden toplumsal halk örgütlerinin kendi görüş ve önerileriyle ortak kararlara katılmasıyla sağlanmaktadır. 4. Toplumun işleyişinde katılımcılık esastır. Her birey kendi oranında bir biçimiyle alınan kararlara, yapılan uygulamalara katılmaktadır. Tüm toplumu ve toplumsal kategorileri kapsayan kitle örgütleri kararların alınması ve uygulanmasında son derece etkindir. 5. Toplum açık bir toplumdur ve alttan gelen kitlesel bir kontrol vardır. Ülkenin güvenliğini ilgilendiren birinci dereceden kararların dışında alınan tüm kararlar herkese açıktır. Herkes istediği gibi bu kararları temin edebilir, kararlarla ilgili görüş sunabilir, onlara itiraz edebilir ve kendisini ilgilendiriyorsa bir üst kuruluşa gerekçeleriyle şikayet edebilir. Yargı yolu herkes için her zaman açıktır. 6. Toplum bir enformasyon ve iletişim toplumudur. Düşünce ve ifade özgürlüğü sonsuzdur. Çocukları ve haklarını korumak dışında hiçbir sansür yoktur. Herkes istediği biçim ve metotlarla kendisini ifade etmekte özgürdür. Kararların alınmasından önce tartışmak ve karara taraf olan yanların görüşlerini çeşitli biçimlerde söylemesine olanak tanımak, tarafların görüşlerini bilmek çok önemlidir. İşte bunlar da kasvetli İsveç'in sözünü ettiğim azınlıklar politikasını oluşturan, onu yaratan toplumsal esaslarından bir bölümü. Kötü bir reklamcı durumuna düşmemek için bu kısa başlıklar halinde sunduğum esasları burada kesmek ve yeniden kendimize, kendi ilkellik ve çirkinliklerimize dönerek konuyu bitirmek istiyorum. Evet, elbette Türkiye İsveç değil ve Türkiye'deki Kürt sorunu da İsveç'teki göçmen ve azınlıkların sorunu gibi değil. Elbette Kürtler herhangi bir göçmen ya da azınlık grubu da değil. İki ülkenin çok farklı jeopolitik, sosyal, kültürel ve siyasal özelliklerinin olduğu da doğru. Ama İsveç'teki modeli oluşturan konseptler neden Türkiye ve Türkiye'deki Kürt sorununun çözümü için de önemli olmasın? Sanırım ulusal sorun ve etnik çatışmaları çözebilmek için var olan alternatiflerin sayısı fazla değil. Ya baskı, şiddet ve terörü esas alan konseptlerin oluşturduğu bir politika ya da demokrasi, eşitlik, vatandaşlık hakkı ve bireysel özgürlükleri esas alan konseptlerin oluşturduğu bir politika. Birinci alternatifin artık çözümsüz olduğunu herkesten fazla biz Türkiyeliler biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bana göre büyük bir yanlış yaparak çok kültürlü ve heterojen bir toplumsal yapıya sahip olduğu halde yasalarını, nasyonaliteyi ve homojenliği esas alan bir öngörü, amaç üzerine inşa etti. Lozan Antlaşması gereği Hristiyan azınlıklara kültürel ve dini hakların verildiği doğrudur. Ama başta Kürtler olmak üzere Müslüman halk, azınlık ve kültürlere hiçbir hak verilmedi. Ne kimlik ve dil hakları, ne de kültür ve farklı özelliklerle yaşayabilme hakları. Ve tüm bunları her ne pahasına olursa olsun asimile etmek, Türkleştirmek öngörüldü. Devletin yüzlerce resmi raporunda bu çok açıkça ifade edilmiş durumdadır. Ancak tüm uğraşlara rağmen devlet başarılı olamadı. Uyguladığı politika ile ne Kürtleri asimile edebildi ne de onları devletin yanına çekebildi. Her Kürt çocuğunun başından geçen çocukluk deneyimimi biraz da bu nedenle anlattım. Bu deneyleri yaşamış, bu ruh hali içinde olan insanların kendilerini eşit ve özgür birinci sınıf vatandaş olarak görmeleri mümkün mü? Kişiliği, kimliği, kültür ve tarihi bu kadar rencide edilmiş, ilkokullarda kendi diliyle okuması bile engellenmiş, radyo ve televizyondan kendi şarkılarını dinlemesine bile izin verilmemiş insanlar resmi söylemlere nasıl inansınlar? Başından sakat, daha doğrusu ölü olarak doğmuş bu politikanın ne kadar geçersiz olduğunu, ne kadar acı ve ızdıraba mal olduğunu, Türkiye'yi ne kadar gerilettiğini hepimiz biliyoruz. Burada Kürt sorununun dünü ve bugünüyle ilgili her şey söylemeye gerek yok. Hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama bana göre Türkiye'nin bir türlü demokratikleşememesinin, bir türlü refah toplumunu oluşturamamasının, bir türlü hangi dünyaya demokratik ya da totaliter ait olduğunu belirleyememesinin en önemli nedeni var olan ve durmadan kanayan, herkese de anlatılması olanaksız oranda acı ve zarar veren Kürt sorunudur. Herkesin ve Türkiye'nin rahat edebilmesi için bu sorunun mutlaka çözülmesi gerekmektedir. Nasıl? Sözünü ettiğim alternatiflerden birincisinin yanlışlığı tüm çıplaklığıyla defalarca ispatlandığına, anlaşıldığına göre neden ikinci alternatif denenmesin? Neden demokrasi, eşitlik, vatandaşlık hakkı ve bireysel özgürlükler esas alınarak soruna yaklaşılmasın? Neden Türkiye kendi çok kültürlü, renkli gerçekliğine, heterojen mozaiğine dönmesin, kendisiyle, kendi vatandaşlarıyla barışmasın? Burada değerli siyaset bilimcisi, hukukçu, anayasa ve yasalar uzmanı, Kürt sorununda uzmanlaşmış gazeteci, çok kültürlü toplum konusunda bilgi ve deney sahibi yazar, ulusal ve etnik sorunlar uzmanı arkadaşlar var. Bu arkadaşlara gerçekten merak ettiğim ve öğrenmek istediğim bir sorum var. Soru belki de aptalca ama yine de sormak istiyorum. Hatırlayacaksınız. Biraz önce İsveç parlamentosunun 1975 yılında azınlıklara ilişkin olarak kabul ettiği yasanın küçük bir bölümünü okudum. O alıntıyı şimdi Türkiye'ye uyarlayarak şu hale getirelim. Türkiye'nin Kürtler ve azınlıklar politikası, Kürtler, azınlıklar ve Türkler arasında tam bir eşitliğin yaratılmasına yönelik olmalıdır. Kürtlere ve azınlıklara istedikleri oran ve biçimde kendi dil, kültür ve kimliklerini koruyup kollama ya da Türk kültürel kimliğine doğru kayma konusunda seçme fırsatı verilmelidir. Ayrıca söz konusu politika, Türkler ve Kürtlerle azınlıkların toplumsal ortak katılımcılığını hedef almalı ve Kürtlere azınlık gruplarını, özellikle kendilerini ilgilendiren konularda söz ve yetki sahibi haline getirmelidir. Kürtlere ve diğer dil, din ve etnik azınlıklara kendi kültürel ve toplumsal yaşamlarını sürdürüp güçlendirmek için olanaklar sunmalı ve bunlar teşvik edilmelidir. Şimdi soruma geliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle ya da buna benzer bir yasa çıkarıp Türkiye'nin realitelerine uygun bir politikada karar kılarsa acaba bunun kime ne zararı olur? Lütfen söyleyin bana. Bunun kime neye zararı olur? Söyleyin, başta Türkiye olmak üzere bunun herkese yararı olmaz mı? Saygılarımla.